Ayrım 26. Malta sürgünleri Bilal N. Şimşir. Sayfa 368. Trakyalı mebuslar. Son kafile sürgünler arasında iki Edirne mebusu vardı. Faik ve Şeref Beyler. Bunlar başından beri Trakya'da ulusal kurtuluşun öncüleriydi. Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Son Osmanlı Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk Grubu üyeleri olarak bulunuyorlardı. İstanbul'un işgali üzerine meclis binası içinde tutuklandılar, hemen Malta'ya sürüldüler. Önceleri ayrı ayrı İngilizlere dilekçeler verdiler, sonra dilekçelerine birlikte imza koydular. Bu iki mebustan birinin asıl mesleği avukatlık, ötekininki çiftlikti. Çiftçi olan 21 Eylül 1920 günü Malta'dan İngiliz Savunma Bakanı'na bir dilekçe yolladı. 6 ay önce Osmanlı Meclis binası içinde İngiliz polisince yakalanıp Malta'ya Polverista tutsak kampına yollandığını anlattı. Savaş içinde tutuklanmadığını, asker olmadığı için kendisine savaş tutsağı gibi davranılamayacağını belirtti. Sevr Antlaşması'nda öngörüldüğü anlamda kendisinin siyasi suçlu da olmadığını söyledi. Niçin yakalanıp sürüldüğünü sordu. Edirne'deki ailesi Yunan işgali üzerine Bulgaristan'a kaçmıştı. "Allah aşkına beni serbest bırakın, Bulgaristan'a ailemin yanına gideyim," dedi. F.O. 371-5091-E13667 Faik Bey'den İngiliz Savunma Bakanı'na dilekçe Malta 21.9.1920. Bu dilekçe Savunma Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Orada kaldı. Üzerinde durulmadı bile. Bir yıl kadar sonra Edirne mebusları birlikte dilekçeler yazmaya başladılar. 29 Ocak 1921 günü Lord Derby'ye bir dilekçe yolladılar. Haksız olarak sürüldüklerini yana yakıla anlattılar. Sevr Antlaşması onaylandıktan sonra serbest bırakılabilecekleri yolundaki İngiliz görüşüne çattılar. İngiltere'nin böyle bir koşul öne sürerek suçsuz insanları hapiste tutmaya hakkı olmadığını ileri sürdüler. F.O. 371-6499, E26062, Faik ve Şeref Beylerden Lord Derby'ye dilekçe Malta 29.1.1921. 1 Ocak 1921 günü General Townsend'e gönderdikleri ortak dilekçede de Edirne mebusları şöyle diyorlardı. İstanbul'un işgal edildiği gün meclis binası içinde İngiliz polisince zorla tutuklandık ve Malta'ya yollandık. Gerek savaşta, gerek mütarekede savaş yasalarıyla törelerine hiçbir zaman karşı gelmiş değiliz. Böyle olduğu halde burada bize savaş tutsağı deniyor, zorbaca, sefilce davranılıyor. Hapsedilişimizin haksız olduğu kadar da acımasız olduğunu yüksek sesle haykırıyoruz. Hükümetinizin biz tutsaklara tayin diye verdiği şey ihtiyacı olmaktan bir şey uzaktır. Hükümetinizin biz tutsaklara tayin diye verdiği şey ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bize verilen eti köpeklere atıyoruz. Köpekler bile yemiyor. Türkiye'de geçirdiğiniz tutsaklığınızı hatırlamamıza izin isteriz. Başkentimizin en güzel yerlerinde, adalarda ya da başka yerlerde tutsak kaldığınız günlerde Türklerden tek bir ağır söz işittiniz mi? Tutsak olduğunuz için size kötü davranıldı mı? Bizim durumumuzsa bambaşkadır. Her gün kötü davranışlarla karşılaşıyor, hor görülüyoruz. Buraya gelip barbar Türk ile uygar İngiliz arasında bir karşılaştırma yapmanızı ne kadar arzu ederdik. Bu alçaltıcı durumumuza bir son verilip özgürlüğümüze kavuşmamız için aracılığınızı dileriz Sayın General. F.O. 371-6499 E-2265 General Townsend'e ortak dilekçeleri 1-1-1921. General Townsend bu dilekçeyi de İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Dilekçe orada kaldı. Edirne mebusları ancak 1. İnönü zaferinden sonra kurtuldular. Kurtulduktan sonra yine Edirne mebusları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerlerini aldılar. Bambaşka bir mebus. Edirne mebuslarının Malta'dan İngilizlere gönderdikleri ortak dilekçelere bazen bir başka mebus da imza koyuyordu. Bu Antep mebusu Ali Cenani Bey'di. Ama onun Edirneli yurtseverlerle hiçbir benzerliği yoktu. Belki tek ortak yanları meşrutiyetten beri mebus seçile gelmekte olmalarıydı. Ali Cenani Bey ittihatçılar iktidardayken koyu ittihatçı kesilmişti. Talat Paşa'yı yanaşmıştı. Ama aslında yalnız iyi gün dostuydu. İttihatçılığı bölgesinden mebus seçilebilmek içindi. Seçilmişti. Antep yöresinde 6-7 köyün sahibiydi. Zengindi. Çokçası İstanbul'da Nişantaşı'nda yaşardı. Kurtuluş Savaşı'nın başında Kuvayi Milliyeci gözüktü. Yine mebus seçildi. Müdafaa Hukuk Grubu mebusu olarak son Osmanlı Meclisi'ne girdi. Ama barış antlaşmasıyla köylerinin Suriye'de kalacağını sezinledi. İşgalcilere hürriyet ve itilafçılara kaydı. Ermeni sürgününden zengin olduğunu söylüyorlardı. İngiliz arşivlerinde onun hakkında oldukça lekeli bir dosya var. İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçmedi. İşgal kuvvetleriyle dostluk ilişkileri kurmaya çalıştı. Nişantaşı'ndaki evinde Ermeni zenginlerine, Fransız, İtalyan subaylarına davetler veriyordu. Amerikan Yüksek Komiserinin dostu olduğunu söylüyordu ama İstanbul'un işgalinden 4 ay sonra İngilizlerce tutuklandı. Bir süre Arapyan Han'da tutuklu kaldı. Buradayken 7 Temmuz 1920 günü İngiliz Yüksek Komiserliğine bir dilekçe verdi, şöyle dedi. Ben hiçbir zaman Talat ve Enver Paşaların dostu olmadım. Beni milliyetçi diye suçluyorlar, onların savaşına katılmaya asla niyetim yok. Antep'in geleceği müttefiklerce saptanıncaya kadar tarafsız kalmayı iyi tutuyorum. Parlamentoda milliyetçilere katılmadım, onlara açıkça karşı çıktım. Parlamento üyelerinin çoğu İstanbul'a geçti ve Kemal Paşa'ya katıldı, ben İstanbul'da kaldım. Kemalistler benim köylerimi yağma ettiler. Milliyetçilerin saldırılarından korkan yakınlarımın çoğu Halep'e kaçtılar. VO 371-5090 E-11188 İngiliz Yüksek Komiserliğine mektubu Arapyan Han, Galata 7-7-1920. Bunları söyleyen Ali Cenani Bey, İstanbul'un işgal edildiği gün tutuklandık diyen Edirne mebuslarının dilekçelerine de imza koyuyordu. Oysa İstanbul'un işgalinden aylar sonra tutuklanmıştı. Bu tutarsız sözleri, dönekliği, çıkarcılığı İngilizlerce'de not edilmişti. Kemalistleri İngilizlere jurnal etmekten çekinmeyen Ali Cenani Bey, Malta'dan bir Kemalist kahraman gibi döndü. TBMM'ye girdi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir süre Ticaret Bakanı da oldu. Tek umut Ankara. Malta sürgünleri 1920 yılı sonlarına doğru gözlerini Ankara'ya çevirdiler. Bunun iki ana nedeni vardır. Bir, kurtuluş için İngilizlere yalvarıp yakarmalarının hiçbir yararı olmadığı kesinlikle anlaşılmıştı. İki, Ankara ile haberleşme için bir kapı açılmıştı. Eylül 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Roma'da bir diplomatik temsilciliği açıldı. Cami Bey Baykurt, Roma mümessilliğine atandı. Bu temsilcilik Ankara'nın Batı Avrupa'daki ilk penceresiydi. Malta sürgünleri için de bir umut kapısı oldu. Londra yerine Roma yoluyla Ankara'ya dilekçeler gönderilmeye başlandı. Ocak 1921'de Malta sürgünleri Roma mümessili Cami Bey'e uzun bir dilekçe yolladılar. Dili biraz arılaştırarak bu dilekçeden bazı parçalar aşağıya alındı. Sürgünler Ankara temsilcisine şöyle sesleniyorlardı. Bey biraderimiz, Ankara ile doğrudan doğruya ilişki kurmayı çoktandır arzuluyorduk. Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek üzere Roma'ya geldiğinizi duyunca bu olanağın doğduğunu gördük, sevindik. Ankara hükümeti Türkiye'de yurt ve ulus savunmasıyla uğraşan tek kuvvet durumundadır. Bir kısım vatandaşların yabancı bir devlet tarafından keyfi olarak sürülmeleri gibi ulusal bağımsızlığı, ulusal onuru ilgilendiren bir soruna şiddetle ilgi göstereceğine kuşkumuz yoktur. Ankara ile haberleşme olanağı bulunmaması, bu konuda neler düşünüldüğünü, neler yapıldığını ayrıntılarıyla anlamamıza engel oldu. Bu konudaki hazırlıklara, girişimlere dayanak olur diye durumumuzu biraz açıklamayı yararsız saymıyoruz. İngiliz görevlileri Malta'da bulunanlara savaş tutsağı adı veriyorlar. Oysa burada savaş zamanında tutsak edilen, hukuksal açıdan savaş tutsağı durumunda olan hiç kimse yoktur. Başka hiç kimse düşman ülke yurttaşlarına böyle davranamamıştır. İngilizlerin elinde Alman savaş suçlularını temsilime almayı gerektiren bir barış antlaşması bulunduğu halde. Alman ulusu yurttaşlarını yabancılara teslimi ulusal onura büyük bir darbe saymış, buna dayanamamıştır. Almanya'da görülen kaynaşma karşısında İtilaf devletleri Alman savaş suçlularını Alman mahkemelerinin yargı yetkisinde bırakmak zorunda kalmışlardır. Bulgar kamuoyu da bütün ulusal örgütleriyle yakalanarak suçlu bile olsa bir yurttaşın yabancı ellere teslimine razı olamayacağını açık olarak ortaya koymuştur. Bunun üzerine Yunanistan, Romanya ve Sırbistan antlaşmanın vardığı noktadan yararlanmaya, Bulgarlardan savaş suçlusu istememeye karar vermiştir. Malta'ya mütarekeden sonra Mareşal Liman von Sanders'ten başka iki Alman mühendisiyle bir Bulgar getirilmiştir. Yeni Alman ve Bulgar hükümetleri bu 4 kişiyi İngilizlerin elinden kurtarmayı bir yurt görevi saymışlar. Sonunda 3 Almanla bir Bulgarı İngilizlerin elinden almayı başarmışlardır. Mütarekeden sonra Malta'ya getirilmiş Osmanlılar arasındaki Hristiyanları İngilizler kendi kendilerine ayırıp serbest bırakmışlardır. Bize karşı olan davranış doğrudan doğruya Müslümanlığa, Türklüğe karşı bir saldırı, bir düşmanlık biçimine girmiştir. Yurdun bugünkü durumunda kişilerin haklarıyla rahatları ikinci derecede kalır. Bizim tek ihtiyacımız yurtseverlik suçuyla kovuşturulan yurttaşları konusunda ulus çoğunluğunun ilgisiz kalmadığını, bu soruna bir bağımsızlık, bir onur sorunu olarak baktığını, saldırıya uğrayan bağımsızlık hakkını geri almak için her çareye başvurduğunu görmektir. Sizden birkaç dileğimiz vardır. Birincisi, Malta konusunda Ankara'da ne gibi tedbirler düşünüldüğünü bize bildirmeniz. İkincisi, bu konuda Ankara'ya bilgi vererek ilgililerin dikkatini çekmeniz. Üçüncüsü de Malta sorununu Avrupa kamuoyuna duyurmanız. Avrupa'daki yurttaşları da bu konuda göreve çağırmanızdır. Bu sorunla uğraşmayı bir yurt görevi sayacağınız kanısıyla saygılarımızı yeniliriz efendim. RBA Kutu 130 Dosya 5. Malta sürgünlerinin bu dilekçelerine karşılık verilip verilmediği anlaşılamadı. Yalnız Ankara hükümetinin sürgünleri kurtarmak için çalıştığı kuşkusuzdu. Şubat 1921'de toplanacak Londra konferansında sürgünlerin serbest bırakılmaları da görüşülecekti. Tam bu konferans arifesinde Malta sürgünleri Roma müessirliği aracılığıyla Atatürk'e uzun bir yazı gönderdi. Konferans açılmadan önce bu yazının Atatürk'ün eline geçip geçmediği belli değildir. Aslında Roma Büyükelçiliği arşivinde saklandığına bakılırsa bu ilginç belgenin Ankara'ya iletilmesine vakit bulunamamış olduğu söylenebilir. Bu uzun yazıyı kaleme almadan önce Malta sürgünlerinin eline TBMM tutanakları geçmişti. Mecliste sürgünler işinin görüşüldüğünü görmüşler, pek sevinmişlerdi. Büyük Millet Meclisi Başkanı Atatürk'e teşekkür ediyorlardı. Ankara'da kendilerine ilgi gösterilmiş olması sürgünleri duygulandırmıştı. Buna derecesiz sevindik, teşekkür ederiz. Meclisinizde sarf edilen sözler yaramıza bir merhem gibi tesir etti, diyorlardı. 21 Şubat'ta Londra'da bir konferans toplanacağını ajanslarda, gazetelerde okuduk. Açılacak görüşmelerde Malta sürgünü konusunun kuvvetle ileri sürüleceği pek tabidir dedikten sonra da konunun hukuksal yönünü uzun uzun anlatıyorlardı. Hukuksal açıdan İngilizlerin haksız oldukları sonucuna varıyorlar, işin içinde kör bir taassup ve açık bir yok etme emeli bulunduğu görülüyor, diyorlardı. Sürgünlerin inancına göre sürgün konusu Türkiye'nin ulusal hakkına bir saldırıydı. Bu bakımdan konferansta etkili bir silah olarak kullanılabilirdi. Sonra sürgünlerin uğradıkları zararlarla ziyanların tazmin edilmesi de istenebilirdi. Bundan bir sonuç alınamasa bile İngilizlerin ileri sürebilecekleri bazı iddiaları savuşturma gibi bir yarar sağlanabilirdi. Atatürk'e gönderilen yazı şu cümlelerle son buluyordu. Kendimiz hakkında her şeyden önce istediğimiz şey bir an önce kurtulmamız, yurda kavuşabilmemizdir. İngilizler serbest bırakılmamızın barış antlaşmasının onaylanmasından sonra dikkate alınabileceğini söylüyorlar. Bizim tutuklanmamızla barış antlaşması arasında hiçbir ilgi yoktur. Millet meclisince görevlendirilecek delegelere konuyu ulusal bir onur sorunu saymaları ve hemen serbest bırakılmamız gerektiği konusunda sonuna kadar direnmeleri yolunda talimat verilmesi doğaldır. Ulusun şan ve başarısı konusundaki dileklerimize yürekten saygılarımızı ekleriz efendim hazretleri. Kısacası Malta sürgünlerinin tek umudu artık Ankara'dır. 2 yıla yakın zamandır İngilizlere pek çok dilekçeler vermişler, hiçbir sonuç alamamışlardır. Ankara hükümetinin Roma'da bir temsilciliğinin açılmasıyla seslerini, dileklerini Ankara'ya duyurma olanağını bulmuşlardır. Bundan sonra Malta sürgünlerinin haklarını Büyük Millet Meclisi hükümeti savunacaktır. Şimdiye kadar sürgünler İngilizlerin karşısında yalnızdılar. Artık arkalarında bir hükümet vardır. 26. ayrımın sonu, sayfa 375.